18. Hazine. Dantes, ertesi sabah tutuklu arkadaşının zindanına geri döndüğünde, Farya'nın sakin bir yüz ifadesiyle oturduğunu gördü. Zindanının dar penceresinden sızan gün ışığında, tahmin edilebileceği gibi, kullanabildiği tek eli olan sol elinde, sürekli rulo yapıldığı için açılmaya direnen, silindir şeklini almış ince bir kağıt parçası tutuyordu. Hiçbir şey söylemeden kağıdı Dantes'e gösterdi. ''Bu nedir?'' diye sordu genç adam. ''İyi bakın,'' dedi başrahip gülümseyerek. ''Tüm dikkatimle bakıyorum,'' dedi Dantes. Ve yarısı yanmış ve üzeri garip bir mürekkep ve gotik harflerle yazılmış bir kağıttan başka bir şey göremiyorum. ''Bu kağıt dostum,'' dedi Farya. ''Sizi denediğim için artık her şeyi itiraf edebilirim. Bu kağıt benim hazinem ve bugünden itibaren yarısı size ait.'' Dantes'in alnını soğuk bir ter bastı. Bugüne kadar hem de bu kadar zaman dilimi boyunca zavallı başrahibin delilikle suçlanmasına neden olan o hazineden Farya'ya söz etmekten kaçınmış, içgüdüsel nezaketiyle beyninin kederle titreşen o hüzünlü noktasına hiç dokunmamıştı. Ve Farya da bu konu hakkında hiç konuşmamıştı. Edmund, yaşlı adamın bu suskunluğunu aklının başına geldiğine yormuş ama bugün ağzından kaçan birkaç söz nedeniyle atlattığı zorlu nöbetten sonra Farya'nın zihnindeki gelgitlerin ciddi bir şekilde yeniden başladığını sanmıştı. ''Hazineniz mi?'' diye geveledi Dantes. Farya gülümsedi. ''Evet,'' dedi. ''Son derece asil bir yüreğiniz var, Edmund ve yüzünüzün solmasından, bedeninizin hafifçe titremesinden, şu anda aklınızdan geçenleri biliyorum. Hayır, içiniz rahat olsun, deli değilim. Bu hazine var Dantes.'' Ve kader ona benim sahip olmamı istemezse siz sahip olacaksınız. Deli sandıkları için kimse beni dinlemek, bana inanmak istemedi. Ama siz deli olmadığımı bildiğinize göre beni dinleyin. Ondan sonra isterseniz inanırsınız. Çok yazık diye mırıldandı Edmund kendi kendine. İşte akıl sağlığı yine nüksetti. Bir bu felaket eksikti. Sonra yüksek sesle, dostum dedi Farya'ya. Belki de atlattığınız nöbet sizi yormuş olmalı. Biraz dinlenmek ister misiniz? Dilerseniz yarın hikayenizi dinleyeceğim. Ama bugün sağlığınızla ilgilenmek istiyorum. Hepsi bu. Zaten, diye ekledi gülümseyerek, hazine için acelemiz var mı? Çok acelemiz var, Edmund. Yarın, belki de öbür gün, üçüncü nöbetin gelmeyeceğini kim bilebilir? O zaman her şeyin biteceğini düşünün. Evet, doğru. 10 ailenin geleceğini güvence altına alacak olan ve bana eziyet eden o adamların elde etme fırsatını geri teptikleri bu zenginliği acı bir şekilde düşündüğüm oldu. Zindanımın karanlığında ve tutsaklığımın umutsuzluğunda intikam duygumu tatmin eden bu düşüncenin yavaşça tadını çıkarıyordum. Ama şimdi sizin sevginiz sayesinde bu dünyayı bağışladığımdan, şimdi sizin genç ve parlak bir geleceğe sahip olduğunuzu kavradığımdan, şimdi böyle bir açıklamanın ardından, sizi bekleyen mutluluğu düşündüğümden gecikmekten korkuyorum ve toprağa gömülmüş onca zenginliğin, mülkiyetinin sizin gibi saygın bir insanın eline geçmesini güvence altına alamayacağım düşüncesiyle ürperiyorum. Edmund iç çekerek başını çevirdi. ''Bana inanmamakta direniyorsunuz Edmund,'' diye ekledi Farya. ''Ses tonum sizi ikna etmedi mi? Size kanıtlar sunmamı beklediğinizi anlıyorum. Tamam o zaman, hiç kimseye göstermeyeceğim şu kağıdı okuyun.'' ''Yarın dostum,'' dedi yaşlı adamın çılgınlığına alet olmaktan tiksinen Edmund. ''Bunları ancak yarın konuşacağımız konusunda hemfikir olduğumuzu sanıyordum.'' ''Yarın konuşacağız ama şu kağıdı bugün okuyun.'' ''Üstüne fazla gitmeyeyim,'' diye düşündü Edmund. Ve yarısı kuşkusuz bir kaza sonucu yok olmuş o kağıdı okumaya başladı. ''Toplam iki Roma ikisine yaklaşan bu hazine ikinci oyuğun en...'' nokta nokta... Köşesinde mirasçım olarak tüm mülkiyetini 25 Nisan 149. ''Ne diyorsunuz?'' diye sordu Farya genç adam okumasını bitirdiğinde. ''Ama'' diye yanıtladı Dantes. ''Bu kağıttaki yarım satırdan, ardı gelmeyen sözcüklerden başka bir şey göremiyorum. Ateşin etkisiyle yarım kalan cümlelerden hiçbir şey anlaşılmıyor.'' ''İlk kez okuduğunuz için size öyle geliyor dostum. Ama geceler boyunca kafa patlattığım, her cümleyi yeniden kurduğum, her düşünceyi tamamladığım için aynı şey benim için geçerli değil. Yani yazılanların gerçek anlamını bulduğunuzu mu sanıyorsunuz? Bundan eminim. Siz de aynı şekilde yorumlayacaksınız. Ama önce bu kağıdın hikayesini dinleyin.'' ''Susun!'' dedi Dantes. ''Adımlar, Gelenler var. Ben gidiyorum. Hoşça kalın. Dostunun bahtsızlığını doğrulamaya yarayacak olan hikayeden ve açıklamalardan kurtulduğuna sevinen Dantes, dar dehlize bir kara yılan gibi süzülürken, dehşetin harekete geçirdiği Farya, ayağıyla ittiği taşın kesik izlerini gizleyecek zamanı bulamadığından üzerini bir hasır örtüyle kapladı. Zindancıdan Farya'nın hastalığını öğrenen müdür, durumun ciddiyetini bizzat görmek için gelmişti. Onu oturduğu yerde karşılayan Farya, şüpheye yol açacak her türlü hareketten kaçınarak, müdürden bedeninin yarısını şimdiden öldüren felci gizlemeyi başardı. Müdürün kendisine acıyıp onu daha sağlıklı bir hücreye nakletmesinden ve böylece genç dostundan ayrı kalmaktan korkuyordu. Ama ne mutlu ki korktuğu başına gelmedi ve müdür yüreğinin derinliklerinde biraz olsun sevgi beslediği yaşlı delisinin hafif bir rahatsızlık geçirdiğine ikna olmuş bir halde dışarı çıktı. O sırada yatağında oturan Edmund başını ellerinin arasına almış, kafasını toplamaya çalışıyordu. Farya'yı tanıdığından beri baş rahip çok makul, çok yüce, çok mantıklı davranmıştı. Bu yüzden her konuda sergilediği olağanüstü bilgeliğin bir saçmalığa yoğunlaşmasına anlam veremiyordu. Farya mı hazinesi konusunda yanılıyordu yoksa herkes Farya hakkında mı yanılıyordu? Dostunun yanına gitmeye cesaret edemeyen Dantes bütün gün kendi zindanında kaldı. Böylece baş rahibin kesin kes deli olduğunu keşfetmeyi geciktirmeye çalışıyordu. Buna inanmak işte bu Edmund için korkunç olurdu. Ama akşama doğru zindancı gittikten sonra genç adamın gelmeyeceğini gören Farya birbirlerini ayıran mesafeyi kat etmeye çalıştı. Yaşlı adamın sürünmek için sarf ettiği kederli çabaları duyan Edmund ürperdi. Bacağını hareket ettiremiyor ve kolundan destek alamıyordu. Edmund onu kendi zindanına doğru çekmek zorunda kaldı çünkü Dantes'in zindanına açılan dar delikten tek başına çıkması mümkün değildi. ''İşte kendime acımadan kararlılıkla yanınıza geldim.'' dedi iyi niyetle ışıldayan bir gülümsemeyle. ''Benim aydınlığımdan kaçabileceğinizi sanmıştınız ama istediğiniz gibi olmayacak. Şimdi beni dinleyin.'' Kurtulamayacağını anlayan Edmund, yaşlı adamı yatağına oturttu ve taburesini yanına yaklaştırdı. Bu ailenin ismini taşıyan son prenslerden biri olan Kardinal Spada'nın başkatibi, yakını, dostu olduğumu biliyorsunuz.'' dedi başrahip. Bu hayatta yaşadığım her mutluluğu o saygın insana borçluyum. Ailesinin zenginliklerinin dillere destan olmasına ve Spada gibi zengin sözlerini sıklıkla duymama rağmen zengin değildi. Ama rivayete göre bolluk içinde yaşıyordu. Sarayı benim cennetimdi. Daha sonra ölen yeğenlerini eğittim. Hayatta kimsesi kalmadığından benim için 10 yıl boyunca yaptıklarının karşılığı olarak her isteklerini mutlak bir bağlılıkla yerine getirdim. Bir süre sonra kardinalin evinin benim için hiçbir sırrı kalmamıştı. Monsenyörü sıklıkla eski kitapları incelerken, ailesinden kalan tozlu el yazmalarını karıştırırken görüyordum. Bir gün ona yararsız araştırmalarından ve ardından yaşadığı bitkinlikten dolayı sitem ettiğimde bana kederle gülümseyerek Roma şehrinin tarihiyle ilgili bir kitap açtı. Papa 6. Alessandro'nun Hayatı adlı bu kitabın 20. bölümünde hiç unutamadığım satırlarda şunlar anlatılıyordu. Büyük Romagna savaşları bitmişti. Fetihlerini tamamlayan Sezar Borgia'nın İtalya'nın tamamını satın almak için paraya ihtiyacı vardı. Papa'ya da aynı şekilde son geri adımlarına rağmen hala bir tehdit unsuru olan Fransa Kralı 12. Louis ile kozlarını paylaşmak için para lazımdı. Bu durumda bitip tükenmiş zavallı İtalya'da gerçekleşmesi güçleşen karlı bir vurgun söz konusuydu. Papa'nın aklına bir fikir geldi. İki kardinal atamaya karar verdi. Bunun için Roma'nın özellikle de zengin olan iki önemli şahsiyetini seçmek. Papa'nın planladığı vurgun işte buydu. Önce bu iki kardinalin elinde bulunan büyük görevleri ve yükümlülükleri satacaktı. Ayrıca bu iki kardinalliğin satışından oldukça yüklü bir meblağ elde edeceğini düşünüyordu. Geriye vurgunun kısa süre sonra ortaya çıkacak üçüncü bölümü kalıyordu. Papa ve Sezar Borgia önce geleceğin iki kardinalini buldular. Bu kişiler, papalık makamının dört önemli görevini tek başına yürüten Juan Raspiglossi ve Roma'nın en soylu ve zengin kişilerinden biri olan Sezar Spada'ydı. İkisi de papanın böyle bir lütfunun bedelini hissediyordu. İhtiraslıydılar. Bu kişilerin belirlenmesi üzerine Sezar kısa süre içinde onların görevlerini satın alacak kişileri buldu. Sonunda Raspiglossi ve Spada kardinalliğin ve diğer 8 kişi de bu yeni tarz kardinallerin eskiden ellerinde bulundurdukları makamların bedelini ödediler. vurguncuların kasalarına 800 bin ekü girdi. Şimdi vurgunun son bölümüne geçme zamanı. Papa övgüler düzerek kardinallik nişanlarını verdiği Raspigliosi ve Spada'nın minnet borçlarını ödemek üzere Roma'ya yerleşmek için servetlerini birleştireceklerinden ve paraya çevireceklerinden emindi. Papa ve Sezar Borgia bu iki kardinali yemeğe davet etti. Bu konuda Papa ile oğlu arasında bir anlaşmazlık çıktı. Sezar en yakın dostları için her zaman hazır bulundurduğu iki yöntemden birini uygulamayı düşünüyordu. Bu yöntemlerden ilki bazı kişilere bir dolabı açmaları rica edilerek verilen ünlü anahtardı. Bu anahtarda işçilik ihmalkarlığı nedeniyle küçük demir bir çıkıntı vardı. Dolabın güç çevrilen kilidi zorlandığında bu çıkıntının eline battığı kişi ertesi gün ölüyordu. Ayrıca Sezar'ın bazı kişilerle el sıkışacağı zaman parmağına taktığı aslan başlı bir yüzük vardı. Aslan bu gözde kişilerin üst derilerini sıyırıyor ve sıyrık 24 saat sonra ölümcül hale geliyordu. Sezar babasına kardinalleri dolabını açmaya göndermeyi ya da onların ellerini içtenlikle sıkmayı önerdi. Ama 6. Alessandro'nun yanıtı şöyle oldu. Spada ve Raspigliosi gibi eşsiz kardinaller söz konusu olduğunda bir yemeğe önem vermeyelim. İçimde bu parayı kazanacağımıza dair bir his var. Zaten Sezar, hazımsızlık belirtilerinin hemen ortaya çıktığını, oysa bir sıyrığın etkisinin 1-2 gün içinde gösterdiğini unutuyorsunuz. Sezar bu akıl yürütmeyi benimsedi. İşte kardinallerin yemeğe davet edilmelerinin nedeni buydu. Papa'nın kardinallerin ününü bildikleri San Pietro in Vincoli yakınındaki üzüm bağındaki muhteşem bazilikada sofra kuruldu. Yeni makamının şaşkınlığını yaşayan Raspigliosi, midesini hazırlayıp en zarif tavırlarını takındı. Temkinli bir adam olan ve sadece genç bir kaptan olarak geleceği umut vadeden yeğenini seven Spada, kağıt kalem alıp vasiyetini yazdı. Ardından yeğenine kendisini bağın yakınlarında beklemesi için haber gönderdi. Ama görünen o ki hizmetkar yeğenine ulaşamadı. Spada davetlerin geleneğini biliyordu. Büyük bir uygarlaştırıcı gücü olan Hristiyanlığın Roma'da kaydettiği gelişmelerden biri, Tiran'ın bir yüzbaşısı gelip Sezar ölmeni istiyor demiyordu. Bunun yerine Papa'nın üst düzey bir elçisinin gülümseyerek Papa akşam yemeğini sizinle yemek istiyor demesi yeterli oluyordu. Spada saat 2'ye doğru Papa'nın kendisini beklediği San Pietro in Vincoli bağına gitti. Papa onu orada bekliyordu. Spada'nın gözüne ilk çarpan kişi Sezar Borgia'nın övgülere boğduğu şık giyimli, zarif görünümlü yeğeni oldu. Spada'nın yüzü soldu. Alaycı bakışlarını kendisine yönelten Sezar, tuzağın iyi hazırlandığını, Spada'nın tahmin ettiklerinin gerçekleşeceğini belli ediyordu. Yemek yendi. Spada yeğenine sadece şu soruyu sorabilmişti. ''Mesajımı aldınız mı?'' ''Hayır'' diye yanıt veren yeğeni bu sorunun anlamını kusursuzca kavramıştı. Ama artık çok geçti. Çünkü Papa'nın kilercisinin az önce kendisi için getirdiği muhteşem şarabı içmişti. Spada aynı anda kendisine cömertçe bir başka şarap şişesi servis edildiğini gördü. Bir doktor, bir saat sonra ikisinin de zehirli kuzu mantarı nedeniyle öldüklerini bildirdi. Spada, bağın çıkışında ölürken yeğeni son nefesini evinin kapısında, karısına anlamadığı bir işaret yaparak verdi. Sezar ve Papa ölüm belgelerini hazırlamak bahanesiyle hemen mirası ele geçirmeye çalıştı. Ama miras, Spada'nın üzerine bir şeyler yazdığı bir kağıt parçasından ibaretti. Kasalarımı, aralarında kenarı altın yaldızlı güzel dua kitabımın da bulunduğu kitaplarımı sevgili yeğenime bırakıyorum. Kendisini çok seven amcasının bu anısını saklaması dileğiyle. Mirasçılar her yeri aradılar. Dua kitabını hayranlıkla izlediler. Mobilyaları aldılar ve zengin bir adam olan Spada'nın amcalarının en yoksulu olduğunu anlayarak şaşırdılar. Kütüphane ve laboratuvarlarda saklı kalan bilim hazineleri, hazine sayılmazsa, hazine namına hiçbir şey yoktu. Hepsi buydu. Sezar ve babası aradılar, araştırdılar, bilgi topladılar ama hiçbir şey bulamadılar. Ya da çok az şey buldular. Yaklaşık 1000 ekü değerinde mücevher, bir o kadar da gümüş para. Ama yeğenin evine döndüğünde karısına şu sözleri söyleyecek zamanı olmuştu. Amcamın kağıtlarını araştırın, orada gerçek bir vasiyet olmalı. Bu kez de yüce mirasçılardan daha titiz araştırmalar yapıldı. Ama çabalar boşunaydı. Miras olarak iki saray ve Palatino'nun arkasında bir bağ kalmıştı. Ama o dönemde gayrimenkullerin değeri vasattı. Papa ve oğlunun açgözlülüklerine hitap etmeyen iki saray ve bağ aileye kaldı. Aylar ve yıllar geçip gitti. Altıncı Alessandro, bildiğiniz gibi kendi tuzağına düştü ve zehirlenerek öldü. Babasıyla aynı anda zehirlenen Sezar, bu olaydan derisi yılan gibi değişerek ve zehrin kaplan kürkündekilere benzer lekeler bıraktığı yeni bir tene sahip olarak sıyrıldı. Nihayet Roma'yı terk etmek zorunda kalınca, tarihin unuttuğu bir gece çatışmasında nedeni anlaşılmayacak bir şekilde öldü. Papa'nın ölümünden ve oğlunun sürgüne gönderilmesinin ardından herkes ailenin Kardinal Spada döneminde olduğu gibi lüks bir yaşam sürmesini bekliyordu. Ama öyle olmadı. Spadalar şüpheleri üzerine çeken orta halli bir hayat sürdüler. Bu karanlık olayın üzerine sonsuz bir gizem çöktü ve söylentilere göre babasından daha kurnaz olan Sezar, iki kardinalden birinin mirasını Papa'nın haberi olmadan ele geçirmişti. İki kardinalden birinin diyorum çünkü hiçbir önlem almamış olan Kardinal Raspigliosi soyup soğana çevrilmişti. Şimdilik bu kadar, diye sözünü yarıda kesti Faria gülümseyerek. Size çok saçma gelmedi öyle değil mi? Ah dostum, dedi Dantes. Tam tersine bilgi dolu bir tarih kitabı okuyorum adeta. Rica ederim devam edin. Devam ediyorum. Aile olayın üzerindeki bu belirsizliğe alıştı. Yıllar geçip gitti. Torunlardan kimileri asker, kimileri diplomat, din adamı ve bankacı oldu. Bazıları zenginleşti, bazıları iflas etti. Ailenin son bireyine, başkatipliğini yaptığım Kont Spada'ya geliyorum. Onun sıklıkla, bulunduğu makamla serveti arasındaki uyumsuzluktan yakındığını duymuştum. Bu yüzden ona elinde kalan az miktarda mal varlığını ömür boyu faize yatırmasını tavsiye etmiştim. O da söylediğimi yapıp gelirini ikiye katladı. Ünlü dua kitabı ailede kalmıştı ve artık Kont Spada'nın mülkiyetindeydiler. Bulunan tek vasiyetin garip bir maddesi, bu dua kitabını aileye batıl inançlara dayalı bir saygı kazandıran kutsal bir emanete dönüştürdüğünden babadan oğula miras kalmıştı. Zarif, gotik karakterlerle bezenmiş, çok değerli olduğu için büyük ayin günlerinde bir uşağın hep kardinalin önünde taşıdığı bir kitaptı bu. Ailenin arşivinde bulunan ve zehirlenen kardinalden kalmış her türlü kağıdı, evrakı, sözleşmeyi, parşömeni, o kalın tomarları benden önceki 20 hizmetkar, 20 kahya, 20 sekreter gibi incelemeye başladım. Araştırmalarımdaki çabalarıma ve inancıma rağmen hiçbir şey bulamadım. Yine de her şeyi okumuş, hatta kardinalim Sezar Spada'nın ölümüyle o prenslere ek bir miras kalıp kalmadığından emin olmak amacıyla Borgia ailesinin tarihini eksiksizce ve neredeyse gün gün yazmıştım ve Kont Spada'nın bahtsız kader ortağı Kardinal Raspigliosi'nin mal varlığının hesabından başka bir şey bulamamıştım. Bu yüzden mirastan Borgia'ların ya da ailenin yararlanmadığından ama onun tıpkı Arap masallarındaki hazineler gibi bir cinin denetiminde toprağın altında sahipsiz kaldığından neredeyse emindim. Ailenin 300 yıllık gelirini ve harcamasını binlerce kez araştırdım, hesapladım. Hiçbir yararı olmadı. Ben herhangi bir bilgi elde edemeden yaşarken Kont Spada da sefalet çekerek yaşamaya devam etti. Kardinalim öldü. Aile belgelerini, 5000 ciltten oluşan kütüphanesini ve ünlü dua kitabını ömür boyu faiz için yatırdığı mallardan ayırmıştı. Tüm bunları 1000 Roma ekisiyle birlikte her ölüm yıl dönümünde ayinler düzenlemem ve ailesinin soy ağacını çıkarıp tarihini yazmam koşuluyla bana miras bıraktı. Bu isteğini hakkıyla yerine getirdim. Rahat olun sevgili Edmund, sona yaklaşıyoruz. 1807'de tutuklanmamdan bir ay önce ve Kont Spada'nın ölümünden 15 gün sonra, Aralık ayının 25'inde, birazdan o unutulmaz günün tarihinin hafızama nasıl kazındığını anlayacaksınız. Düzenlediğim o kağıtları bininci kez okuyordum. Çünkü saray artık bir başkasına ait olduğundan, sahip olduğum binlerce kitapla, kütüphanemle ve ünlü dua kitabıyla birlikte Roma'dan Floransa'ya taşınacaktım. O titiz çalışmayla yorulmuş, yediğim ağır öğle yemeğinin etkisiyle biraz rahatsızlanmış bir halde başımı iki ellerimin üzerine bırakıp uyudum. Saat öğleden sonra 3'tü. Sarkaçlı saat 6'yı çaldığında uyandım. Başımı kaldırdım. Etrafa derin bir karanlık çökmüştü. Işık getirmeleri için zili çalsam da kimse gelmedi. O zaman işimi kendim görmeye karar verdim. Zaten filozoflara özgü bu alışkanlığı edinmem gerekecekti. Bir elime mumu alıp kutuda kibrit kalmadığı için diğer elime şöminede sönmek üzere olan ateşe tutup yakmayı düşündüğüm bir kağıt aradım. Ama karanlıkta işe yaramaz bir kağıt yerine değerli bir kağıdı almaktan korkarak tereddüt ettim. O sırada yanımdaki masanın üzerinde ünlü dua kitabında üst kısmı sapsarı olmuş, sayfa ayracı olarak kullanılmışa benzeyen ve mirasçıların saygısından dolayı asırlar boyunca yerinde kalmış eski bir kağıt gördüğümü hatırladım. El yordamıyla aradığım o değersiz kağıdı buldum ve kıvırıp sönmek üzere olan ateşe tutarak yaktım. Ama ateş yükseldikçe parmaklarımın altındaki beyaz kağıtta adeta bir büyünün etkisiyle sarımtırak harfler belirdiğini fark ettim. Bunun üzerine dehşete kapılıp kağıdı elimde sıktım. Ateşi söndürdüm. Mumu doğrudan şöminedeki ateşe tutup yaktım. Tasvir edilemez bir heyecanla karışık kağıdı açtım ve gizemli ve hoş bir mürekkeple yazılmış olan ve ancak yüksek ısıda belirginleşen harfleri gördüm. Sayfanın üçte birinden fazlası yanmıştı. Bu sabah okuduğunuz o kağıttı. Tekrar okuyun Dantes ve eksikleri yarıda kalan cümleleri tamamlayacağım. Ve sözünü yarıda kesen Farya, üzerinde pasa benzeyen kızıl renkli bir mürekkeple yazılmış şu cümleler olan kağıdı Dantes'e uzattı. Genç adam bu kez yazıyı büyük bir dikkatle okudu. Bugün, 25 Nisan 1498, Pa. 6. Alessandro tarafından Yem. Kardinallik için ödediğim paradan Mem. Benim mirasımı ele ve beni Kardinal Capara ve Bentivoglio gibi zehirleyerek öldürmek, yasal mirasçım olan yeğenim, tutarı 2 milyon eküye yaklaşan altın külçelerden, altın paralardan, varlığını sadece benim, daha önce benimle birlikte gelip gördüğü için bildiği, doğudaki koydan dümdüz, kayayı kaldırdığında, bu mağaralarda iki, tüm mülkiyetini ona devr, İkinci oyuğun en uz. 25 Nisan 1498 Ses. Şimdi, dedi başrahip, şu diğer kağıdı okuyun. Ve Dantes'e başka satır parçaları bulunan ikinci kağıdı verdi. Dantes kağıdı alıp okumaya başladı. Pa. E'ye davet edildim. Un olmadığından, geçirmek, istediğinden endişelendiğim için, Gudyo, Spada'ya tüm servetim olan ve mücevherlerden, elmaslardan oluşan ve bildiğim o hazineyi, küçük Monte Cristo adasının mağaralarına gömdüğümü, üz ilerleyip 20. bu hazineyi bulacağını beyan ederim. O yük vardır, mirasçım olarak, ettiğim hazine, ak köşesindedir. Ar Spada. Farya onu dikkatli bakışlarla inceliyordu. Ve şimdi de, dedi Dantes'in son satırı bitirdiğini gördüğünde. İki kağıdı birbirine yaklaştırın ve kararınızı kendiniz verin. Dantes söylediğini yaptı. İki kağıdın birleştirilmesiyle şu yazı ortaya çıkıyordu. Bugün 25 Nisan 1498, Papa 6. Alessandro tarafından yemeğe davet edildiğim, kardinallik için ödediğim paradan memnun olmadığından benim mirasımı ele geçirmek ve beni Kardinal Crapara ve Bentivoglio gibi zehirleyerek öldürmek istediğinden endişelendiğim için yasal mirasçım olan yeğenim Gudyo Spada'ya tüm servetim olan ve tutarı 2 milyon eküye yaklaşan altın külçelerden, altın paralardan, mücevherlerden, elmaslardan oluşan ve varlığını sadece benim ve daha önce benimle birlikte gelip yerini gördüğü için kendisinin bildiği o hazineyi küçük Monte Cristo adasının mağaralarına gömdüğümü, doğudaki koydan dümdüz ilerleyip 20. kayayı kaldırdığında bu hazineyi bulacağını beyan ederim. Bu mağarada iki oyuk vardır. Mirasçım olarak tüm mülkiyetini ona devrettiğim hazine ikinci oyuğun en uzak köşesindedir. 25 Nisan 1498 Sezar Spada. Nihayet anladınız mı? Dedi Farya. Kardinal Spada'nın beyanı ve uzun süredir aranan vasiyeti bu mu? Diye sordu hala ikna olmamış gibi görünen Edmund. Evet, bin kere evet. Bu kağıtta yazılanları eski haline kim getirdi? Kalan parçanın yardımıyla tıpkı bir yeraltı geçidinde yukarıdan gelen hafif bir ışığın yönlendirdiği biri gibi kağıda bakarak, satırların uzunluğunu ölçerek ve derindeki gizli anlamı anlaşılır hale getirerek ben getirdim. Peki bu tahmininizin gerçek olduğuna inandığınızda ne yaptınız? Yola çıkmak istedim ve yanıma İtalya Krallığı'nın birliği ile ilgili büyük çalışmamın başlangıç bölümünü alarak hemen yola çıktım. Ama o dönemde bir oğlu olan Napolyon ne zamandır istediğinin aksine bölgelerin bölünmesini istiyordu ve imparatorluk polisi beni izliyordu. Nedenini tahmin etmenin mümkün olmadığı bir hızla yola çıkmam poliste kuşku uyandırdı ve Piombino'da gemiye binerken yakalandım. Şimdi diye ekledi Dantes'e babacan bir ifadeyle bakan Farya. Şimdi dostum, siz de benim bildiğimi biliyorsunuz. Bir gün birlikte kurtulursak hazinemin yarısı sizin. Burada ölürsem ve siz tek başına kurtulursanız hepsi sizin. Ama bu hazinenin bizden başka yasal mirasçısı yok mu? Diye sordu Dantes tereddüt ederek. Hayır, içiniz rahat olsun. Aile tamamen yok olup gitti. Zaten son sıpada kontu beni mirasçısı olarak belirledi. O sembolik dua kitabını bana miras bırakarak içindekileri de miras bırakmış oldu. Hayır, hayır, içiniz rahat olsun. Bu hazineyi ele geçirirsek hiç vicdan azabı çekmeden keyfini çıkaracağız. Bu hazinenin tutarının 2 milyon Roma eküsü, bizim paramızla yaklaşık 13 milyon frank olduğunu söylüyorum. İmkansız, dedi bu meblağının yüksekliği karşısında ürken Dantes. İmkansız mı ama neden, diye karşılık verdi yaşlı adam. Spadalar 15. yüzyılın kökleri çok eskiye dayanan en güçlü ailelerinden biriydi. Zaten hiçbir spekülasyonun, hiçbir sanayinin olmadığı o dönemlerde altın ve mücevher biriktirilmesine sıkça rastlanırdı. Bugün bile babadan büyük evlatlara aktarılan ve ellerini bile süremedikleri 1 milyon frank değerinde elmas ve mücevherin yanında açlıktan ölen soylu Romalı aileler var. Edmund düş gördüğünü sanıyor, kuşku ve sevinç arasında gidip geliyordu. Bu sırrı sizden bu kadar uzun süredir saklamamın nedeni, diye devam etti Faria, sizi önce sınamak, ardından da şaşırtmaktı. Geçirdiğim katalepsi nöbetinden önce kaçabilseydik, sizi Monte Cristo'ya ben götürecektim. Şimdi ise, dedi iç çekerek, beni oraya siz götüreceksiniz. Evet Dantes, bana teşekkür etmeyecek misiniz? O hazine size ait dostum, dedi Dantes. Sadece size ait. Benim onun üzerinde hiçbir hakkım yok. Sizin akrabanız değilim. Siz benim oğlumsunuz Dantes, diye haykırdı yaşlı adam. Siz benim tutsaklığımın çocuğusunuz. Mesleğim beni bekarlığa mahkum etti. Tanrı sizi bana, baba olamayan adamı ve özgürlüğüne kavuşamayan tutukluyu teselli etmeniz için gönderdi. Ve Faria kullanabildiği kolunu uzattığında genç adam ağlayarak boynuna sarıldı.